Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda namazdan önceki setre avret konularından bahsediyoruz. Buhari'nin namazla ilgili bablarından. Bugün kadın kaç parça elbiseyle namaz kılabilir? O konu, o babı, salat 13 babından bahsedeceğiz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor: şuna yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı kılarken mümin kadınlar da başlarını ve bedenlerini mırt denilen elbiseleriyle örterek namaza gelirlerdi. Kadınlar sabah namazına gelir ama güzelce örtülmüş bir vaziyette. Namazdan sonra evlerine dönerken henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtülmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. Namaz bitince Efendimiz, erkekler biraz siz oturun yerinizde diyor. Kadınlar hemen kalkıyor. Onlar camiden çıkıp evlerine dağılıyor. Sokakları boşaltıyor. Ondan sonra erkekler kalkıyorlar. Böylece erkeklerle kadınlar birbirine karışmamış oluyor. İhtilat diyoruz buna. Erkeklerle kadınların mahrem olmayan, namahrem erkeklerle kadınların birbirine karışması, ihtilat durumu çok hoş görülmüyor. Bunu Efendimiz engellemek için bu şekilde bir uygulama yapıyor. Ve karanlıktan daha ortalık aydınlanmadan, bir de güzelce örtüldükleri için kadınların tanınmadan evlerine gidiyor. Peki tanınsalar ne olur? Karışsalar ne olur? Bunun ne olduğunu bugün görüyoruz. Fitne, fesat, günahlar, haramlar, kendisine hakim olamayanlar, aileler, yıkılan yuvalar, işte tacizler, sataşmalar, insanların birbirini öldürmeleri, bütün bunların kapısı açılmış, sonuna kadar açılmış oluyor. İnsanlar hani çağdaşlık adı altında artık biz medeniyiz diyerek İslam'ın bu hükümlerine riayet etmeyince sonra sıkıntısını da kendileri çekiyorlar. Mırt denilen bu elbisenin şehirlerde muhtelif tarifleri yapılmış. Bu tariflerin toplamından bunun car gibi başa örtülüp bütün vücudu kaplayan, yünden, tiftikten, ketenden, kıldan mamul ve kadınlara mahsus tek parça bir örtü olduğu anlaşılıyor. Car derlerdi eskiden Anadolu'da. Çarşaf gibi belki ondan daha geniş. Baştan itibaren bütün vücudu örten bir elbise, tesettürü tam olarak sağlayan bir dış elbise. İkrime rahmetullahi aleyh, kadın bedenini bir elbiseyle güzelce örtmüş olsa bu ona kafi gelir demiştir. Hani üst üste iç içe birkaç elbise giymesi gerekmez. Tek bir elbise de onu örtmüş olsa yeterlidir. Güzel örtülüyorsa, şeffaf değilse, içini göstermiyorsa, vücut hatlarını belli etmiyorsa. Bunlar önemli. Vücut hatlarının belli olması, elbisenin şeffaf, ince olup içeriği göstermesi, bunlar tesettürün engelleri, tesettürü sağlamayan şeyler. İbn Abbas radıyallahu anhuma, sık dokunmuş olmak şartıyla, sık dokunmuş olmak şartıyla kadının bir gömlek içinde namaz kılmasında bir beis yoktur demiş. Maksat tesettür sağlamak. Bugün erkeklerden önce kadınlar başladı tabii ki dar elbiseler giymeye. Daracık, zorla vücutlarını sokabildikleri, sıkıştırabildikleri pantolonlar giymeye. Sonra bunlar özenerek bugünlerde erkekler de aynı şekilde başladılar. Bütün vücut meydanda o elbise yırtılmamasından da nasıl emin olabiliyorlarsa, dar bir elbiseyle sokağa çıkmak tabii ki tesettürü yerine getirmiyor. Kadına vacip olan yüz ve ellerinden başka bütün bedenini örtmektir. Kadın, buradaki vacipten kasıt farz olan. Çünkü hadislerde, fıkıhta vacip kelimesi farz yerine kullanılır. Gerekli manası zaten vacip, gerekli, yapılması zorunlu demek. Kadının farz olan nedir? Yüz ve ellerinden başka bütün bedenini örtmesidir. Yabancı erkeklere karşı. Bu örtünmeyi ister tek bir elbiseyle, ister daha fazlası yapsın, mühim değildir. Önemli olan bunu sağlasın. Ancak müstehap olan kadının bir gömlek, bir izar yani etek, bir başörtüsü ve bir de car veya çarşaf gibi geniş bir dış elbiseyle örtünerek namaz kılmasıdır. Demişler İbni Hacer'in Fethül Bari'sinde geçen bir ibare. Müstehap olan güzelce gömleği, eteği üzerine de bir geniş bir elbisesiyle namaz kılmasıdır. Hanım sahabiler namazdan dağılırken sadece karaltıları görülür. O elbisenin içindeki şahsın erkek mi yoksa kadın mı olduğu uzaktan fark edilemezdi. Bu da hem sabah karanlığı hem de örtünmedeki itinaları sebebiyle olurdu. Nakışlı elbiseyle namaz kılmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir defasında Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünde nakışlar bulunan bir hamisa içinde namaz kıldılar. Bu esnada gözleri takılarak bir defa o nakışlara baktılar. Namazı tamamlayınca şu hamisayı Ebu Cehme geri götürün de onun enbicaniyesini bana getirin. Hamisa süslü elbise, enbicaniye de sade elbise. Ebu Cehim sahabi hediye etmiş bu süslü elbiseyi Efendimiz'e. Daha pahalı, daha değerli ama diğer sade elbise daha ucuz. Efendimiz diyor ki bu süslü elbiseyi geri verin bu sahabime benim. Onun sade elbisesini getirin bana. Madem hediye etmek istiyor. Zira bu elbise az önce namazda beni meşgul edeyazdı diyor. Efendimiz gözüne takılıyor nakışları. Veya namazdayken gözüm nakışına takıldı. Bu sebeple beni meşgul etmesinden korkarım buyurdular. Demek ki süslü elbise, resimli, insanın dikkatini çekecek, cezbedecek şekilde namazda asıl olan nedir? Huşudur. Namazda insanın kalbini Allah'a vermesi, kalbiyle ve bedeniyle Allah'a yönelmesi, kıbleye yönelmesi gerekiyor. Bunu engelleyecek şeyler, işte namaz kılanın önünden geçmek, ondan sonra o namaz kılanın üzerindeki elbiseler veya önündeki insanın dikkat çekici elbiseleri, bunlar huşuyu dağıtan şeyleri namaz esnasında bulundurmak, uzak etmek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan insanı alıp dünyevi şeylerle meşgul edecek şeyleri namaz kılan yerlerde bulundurmak gerekiyor. Hamisa yünden veya tiftikten dört köşeli, iki tarafı zencefli, işlemeli bir nevi siyah abaya denirmiş. Pek yumuşak ve dürünce pek az yer kapladığı için ona bu isim verilmiş. Hamisa. Şam kumaşlığına olan bu hamisa Efendimiz'e Ebu Cehim tarafından hediye edilmişti. Enbicaniye ise üzerinde nakış ve resim olmayan yumuşak fakat kalın yün abaya denir ki hamisa kadar lüks bir kumaş değildir. Lüks değil, sade bir elbise. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye etmiş olduğu hamisayı Ebu Cehme iade edince hatırı kırılmasın, gönlü hoş olsun diye ondan daha sade ve basit bir elbise istemişti. Bu hareket Allah Resulü'nün gönlüne, Allah Resulü'nün ne kadar büyük bir nezakete ve ince anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Hem Cenab-ı Hakk'ı rızasını kazanacak, sade elbiseyle daha huzurlu bir namaz kılacak, hem sahabesinin gönlünü alacak. Efendimizin bu hadis-i şeriflerinde gözü ve gönlü meşgul edecek süslü ve nakışlı elbiselerle değil de daha sade elbiselerle namaz kılmaya ve namaz esnasında şuuru toplamaya teşvik vardır. Namaz esnasında şuurluğumuzu toplayalım, düşüncelerimizi, kalbimizi toplayalım, Cenab-ı Hakk'a verelim. Cenab-ı Hakk'ı düşünerek, onu zikrederek namaz kılalım. Dünya işlerimizi hesaplayarak, planlayarak değil. Yoksa Resulullah Efendimiz'in namazdayken huşuunun kaybolduğunu düşünmek mümkün değildir. Efendimiz'in huşu öyle basit bir elbiseyle kaybolmaz ama Efendimiz bize bir örnek gösteriyor. Onun ümmetinde bile öyle yiğitler vardır ki kalplerini Hakk'a yöneltir yöneltmez hiçbir şey onları ruhani zevklerinden ayıramaz. Öyle Allah dostları da vardır. Önünde evi yıkılsa üzerine hissetmez namazda. Peygamberimiz nasıl hissetsin? Nitekim tabiinin büyüklerinden Müslim bin Yesar rahmetullahi aleyh namazdayken tavan çöküp yanı başına düşmüş de onun hiç haberi bile olmamıştı. Evde namaz kılıyormuş. Tavanın bir tarafı çökmüş. yıkılmış, haber yok, selam veriyor, bakıyor ki tavan çökmüş, göçmüş. Onun namazdaki huşuğunu gösteriyor. Böyle normal Müslümanlarda bile böyle insanlar çıkarsa diyor, Efendimizin huşuğu bozulmaz. Ancak o bize bir şey gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Rivayette Efendimizin nakışlara bir defa baktığı ifade ediliyor. Demek ki kalbin bir şeyle çok meşgul olması namaza daha fazla zarar vermektedir. Bir defa bakmakla Efendimiz hemen rahatsız olduysa başka şeylerle uzun müddet meşgul olmak namaza daha fazla zarar verir. Bu hadis-i şeriften hareketli alimlerimiz mescitlerin mihrap ve duvarlarını namaz kılanları meşgul edecek nakış ve hatlarla süslemeyi mekruh görmüşlerdir. Çok fazla hat yazısı, nakışlar, süsler bunlar mekruh görülmüş. Çünkü namaz kılanları meşgul edebilir. Bilhassa hatla meşgul olan, çalışan, işte Arapça öğrenen, Kur'an okuyan insanlar, hafızlar falan o hatları okumaya çalışırlar. Onlarla meşgul olurlar. Dolayısıyla namazı kılanın önünde bu tür meşgul edici şeylerin olmaması daha güzeldir demişler. Üzerinde nakışlar, renkler ve şekiller olan elbiseyle namaz kılındığında bu namaz bozulmaz. İnsanın üzerindeki elbisede nakışlar, renkler, şekiller varsa bu elbiseyle kılınan namazda namaz bozulmaz. Lakin böyle meşgul edici elbiseleri giymemek evladır. Çünkü arkada namaz kılan meşgul olur. Diğer insanların namazları zaafa uğramış olur. Bir kusurlanmış olur. Dolayısıyla Müslümanların sade elbiselerle namaz kılmaları, camiye gelmeleri tavsiye ediliyor. Resimli elbise namazı bozar mı? Enes radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe'nin üzerinde resim ve nakışlar bulunan renkli bir örtüsü vardı. Onu odasının bir duvarına asmıştı. Onlar da çok az bulunan şeyler bunlar. Bir resimli nakışlı kumaş bulmuş, odasının bir duvarına asmış Ayşe validemiz. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu nakışlı perdeni karşımdan al. Üzerindeki resimler namazda gözüme takılıp duruyor buyurdular. İmam Buhari bu babın başlığını tam olarak şöyle koymuş. Üzerinde haç şeklinde nakışlar veya resimler olan elbise ile kılınan namaz fasit olur mu? Ve bunlarla yapılması nehyedilen şeyler. Bu uzunca bir başlık koymuş. Haç resmi, Hristiyanların sembolü olan haç işareti olmamasına dikkat etmek lazım. Evimizde, elbisemizde, şurada burada. Bugün daha farklı şeyler çıktı. Böyle şeytan resmi gibi acayip acayip şekiller desenlerin içerisine yerleştiriliyor. Bunlar işte camilerdeki çinilerde görebiliyoruz. Seccadeler üzerinde görebiliyoruz. Halılar üzerinde görebiliyoruz. Bunlar artık kasıtlı mı yapılıyor, bilmeden mi yapılıyor bilemiyoruz. Ancak bayağı rahatsız edici şekiller var dikkatli bakılınca. İşte perdelerde, evin perdelerinin desenlerinde. Dolayısıyla böyle desenli bir şey alırken buna da dikkat etmek lazım. Bu desenlerin içerisinde böyle hakikaten şeytan başı gibi acayip surata benzeyen şekiller var mıdır diye onlara da dikkat etmek gerekiyor. Buhari burada da hakkında ihtilaf bulunan meselelerde kat'i ifade kullanmama usulüne tabi olmuştur. Yani bu tür resimli elbiseler namazı bozar mı, bozmaz mı diye soru işaretiyle bir başlık koymuş. Yani resimli elbiseyle veya resim olan yerde kılınan namaz fasit olmaz. Lakin bu mekruhtur. Resim olan yerde resimli elbiseyle kılınan namaz bozulmaz diyor ama mekruhtur bu. Zira namaz kılan insanın huşuğunu kaybetmesine sebep olur. Zihninin toplamasına, tam olarak Allah Teala'ya yönelmesine mani olur. Resimli kumaşın duvara asılması yasaklanırsa onu giymek daha öncelikli olarak yasaklanır. Efendimiz duvardan inittiriyor. Duvardan çek şu resmi diyor. Hanefiler yere serilen, üzerine basılan yaygı, minder ve yastık gibi kumaşlardaki resimleri mekruh görmemişlerdir. Yani resimlerde bir de tazim tehlikesi var. Hürmet gösterme, tazim gösterme, yavaş yavaş bir putçuluğa doğru bir ilerleme olduğu için onun üzerinde durmuşlar alimler. Böyle tazim ifade etmeyen yerde, minderde, yastıkta, halıda olan resimler mekruh değil demiş Hanefiler. yani resme hürmet edilip edilmediğine bakmışlar daha çok. Ancak duvara asılan, yukarılara konulan resim ve heykelleri ittifakla mekruh görmüşler. Duvara asılmış, işte yukarı konulmuş, dolabın üzerine konulmuş gibi bu tür masanın üzerine konulmuş resimler, üç boyutlu heykeller, canlı heykelleri, bunlar mekruh görmüşler. Hazreti Ayşe validemizin perdesinin üzerinde kuş ve kanatlı at tasvirleri vardı. Kuş resmi varmış, at resmi varmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce rengi değişti ve "Ey Ayşe, onu kaldır. Zira her eve girip onu gördüğümde dünya hatırıma geliyor" buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asıl hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Gerçekten de öyle. Öyle olunca pek fazla böyle dünyaya meyletmek, dünyayı hatırlamak istemiyor. Demek ki bu resimli örtüyü görünce, bunu görünce dünya hatırıma geliyor. Bunu çek buyurmuşlar. Bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o perdeyi kendi mübarek elleriyle çekip indirdiler ve "Allah Teala bize taşı toprağı giydirmemizi emretmedi" buyurdular. Böyle duvarları örtülerle giydirmemizi emretmedi. Sonra da şöyle devam ettiler. Kıyamet günü insanların en şiddetli azap görenleri Allah Teala'nın yarattığı canlı varlıklara benzeterek resim ve heykel yapanlardır. Bu şekilde resim sanatını ortaya koymak için canlı resmi, canlı heykeli yapmak kıyamet günü en şiddetli azaba maruz kalmaya sebep olacağını bildiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii insan bunu yapan insan gururlanıyor. Çok güzel şey ortaya koydum diye. Artık bugün biraz daha ileri gidiyor insanlar. Yarattım kelimesini kullanıyor. Harika bir sanat yarattı. İşte harika bir pozisyon yarattı. Şöyle yarattı, böyle yarattı diye. Yaratma kelimesini kullanmak insanların nefsine hoş geliyor. Halbuki yaratmak bir Allah'a mahsus. Allah yaratır. Diğer insanlar yani oluşturur, yapar, bir şeyler meydana getirir kendi çapında. Ama yaratma kelimesini kullanmak çok edebe uygun görünmüyor. Hazreti Ayşe validemiz, yani bu insanların bu tavrı da Efendimizin bu hadisini anlamamıza yardımcı oluyor. Hani insan diyebilir ki yani ne alakası var işte resim yapmakla Allah'ın yaratışına benzetmek arasında, insan Allah'la boyu ölçüyor, ölçmez, benim aklıma öyle şey gelmiyor falan gibi insanlar belki şaşırabilirler, ama insanların bu yaratma kelimesini kullanmadaki meyli, ona olan şeyi, arzusu, sevgisi gösteriyor ki insanda böyle bir meyil var. Hele sanatkarlarda öyle bir sanat eseri ortaya koydu ki falan, adeta onu yaratmış gibi bir havalara girmesi, yaratıcıyla, Allah Teala ile bir boy ölçüşmeye kalkması, bu tehlikeli bir duygulara insanı götürdüğü için Efendimiz canlı resmi elle yapmayı, fotoğraf çekmeyi bundan hariç tutanlar olmuş. Ona müsaade edenler olmuş. Tabii yasak görenler olmakla birlikte fotoğraf makinesiyle o diyor bir ışıkla bir resmi aksettirmektir, hapsetmektir. Onun çok böyle, gerçi fotoğraf sanatçıları da bugün o iddialarda çok güzel fotoğraf çektim diye gurura, kibire kapılabiliyorlar, ama ona dikkat etmek lazım. Bilhassa elle yapanlar daha çok bu gurura, kibire kapılıyor. Bir de heykeltıraşlar, çok güzel heykel yaptım, canlı heykeli yaptım diye adeta yaratmış gibi bir havalara, pozisyonlara girebiliyor. Bu sebeple bunu önüne geçmek için Efendimiz bunu yasaklıyor. Hatta kıyamet günü de insanların en ağır azaba uğrayacak olanların bunlar olduğunu bildiriyor. Hazreti Ayşe validemiz duvardan indirdikleri bu örtüden iki yastık yapmış. Resimli örtüden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaslanırlardı. Bu da gösteriyor ki resimli yastığı kullanmakta bir beis yok. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde suret, canlı resmi ve heykeli bulunan eve melekler girmez buyurmuşlardır. Bir de şu var tabi, Peygamberimizin yaslandığı yastıkta o resimler bütün olarak kalmamış da olabilir. Onu yırtıp bölüp yastık yaparken o resimler bölünmüş olabilir. Bundan dolayı Efendimiz de ona yaslanmıştır. Diğer rivayette içinde suret bulunan, suret deyince canlı resmi ve heykeli bulunan eve melekler girmez buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan şey aklına geliyor bazı insanların hemen, tamam rahmet meleklerini zaten istemiyoruz haşa diyorlar, gelmeyebilir. Bizi sevindiren şey de işte günahlar yazan melek de gelmez, günahlarımızı yazmaz, böylece kurtulmuşuzdur gibi böyle bir anlayışa rastladım ben. Böyle düşünen insanlar olabiliyorlar. Onlar hiç sevinmesinler. Sadece bunlar rahmet meleklerinden mahrum kalırlar. Yazacak melekler de onlar işini uzaktan da yaparlar, yazarlar. Cenab-ı Hak yazar zaten, melekler yazmasa bile. Onun için oradan kurtuluşları yok. Ama rahmet meleklerinden, onların bereketinden, faydasından, duasından, istiğfarından mahrum kalıyorlar. Evinde köpek olan eve, suret olan eve melekler girmiyor. İmam Buhari'nin bab başlığında anlaşıldığına göre haç şeklindeki nakışlar da resim gibi mahzurlu görülüyor. Onları da kaldırmak gerekiyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde üzerinde haç resmi bulunan bir şey görürse onu mutlaka değiştirir, haçı bozardı. Haç şekline girmiş bazı eşyalar olabiliyor. Onu haç suretinden çıkarıyor Efendimiz, bozuyor. Haçın evinde yakınında bulunmasını istemiyor kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.